Allah'ın süngüleri, Reis Paşa Attila İlhan.
Ayrım 12.
Ağır perdeler dışarıdaki bulut aydınlığını daha da örtüyor. Salon adeta loş, avizeler yakılmamış, uzun, kalın ve ağır masanın etrafındaki tumturaklı koltuklarda heyeti vükela, donuk, sıkma gözlükleri, meyyus bıyıkları ve tasalı alınlarıyla Salih Paşa'ya dönmüş, söylediklerini dinliyor. O, İngilizlerin çirkin emri vakisinden beri hayatına adeta yabancılaşmıştı. Sanki burada yanlışlıkla bulunuyor, bu tatsız vazifeyi ifa ediyor, hakikatte genç bir erkanı harp zabiti olarak Berlin'dedir. Demir soğuğu bir gece, Unter'de Linde'nin ışıkları yanmış, Baron Kolmar von der Goltz'un mahiyetinde operaya gidiyor, Wagner'de seyredecekler, Tristan und Isolde'de. Bir ara kendisini nazırlarının yüzüne ayrı ayrı bakarak kederini anlatmaya çabalarken yakaladı ve kârını koruyordu. Burası muhakkak, lakin çetrefil ve sıkıntılı bir haleti ruhiye içinde olduğu acaba sözlerinden anlaşılıyor mu? İtilaf devletleri yüksek komiserlerinin tarafımıza tevdi ettikleri talepler mesele olmakta devam ediyor. Harekat-ı Milliye'yi alenen takbih ve tenkiline tevessülümüzde ısrar ediyorlar. Verdiğimiz cevabi notayı reddetmişlerdir. Red sebebi Ankara'yı tasvip eylediğimiz manasını çıkarmış olmalarıdır. Vekiller kimisi dalgın, kimisi fevkalade müteellim, kimisi not almak bahanesiyle suratını gizlemiş onu dinliyorlar. Salih Paşa yüreğini karartan bu sıkıntıyı hünkârdan Diyarbakır'a sürgün emrinin çıktığı gün hissetmiş olduğunu elinde olmaksızın hatırlıyor. Abdülhamid-i Sani bilinmez hangi jurnale istinaden kayınpederi Müşir Fuat Paşa'yı Şam-ı Şerif'e nefyetmişti. Onu da önce Diyarbakır'a sonra da Sivas'a. Ne karanlık günlerdi onlar, en az bugünkü kadar. Vakia biz sadece 3 haftalık bir hükümetiz. Şahsi kanaatim odur ki onların talepleri istikametinde bir beyanatta bulunmak hükümetimize düşmez. Sustu, içinde derin bir sızı. Sanki kutülü amare muhasarası olanca şiddetiyle devam ediyor. Biraz önce Erkan-ı Harbiye-i Umumiye riyasetine cephe kumandanı Kolmar von der Goltz Paşa'nın tüfüsten vefat ettiğini bildiren telgraf gelmiştir. O Goltz Paşa ki nezdinde kaç sene... Kendini toparladı, daha resmi bir sesle devam etti. Müzakereyi açıyorum. Her vekalet noktayı nazarını serahetten ifade etmelidir. Fevzi Paşa Hazretleri, önce siz buyurun. Kabaklı Mustafa Fevzi Paşa mağdur ve hoşnutsuz görünüyordu. Söze ağır ve sıkıntılı başladı. İngilizlere teklifimiz hakikatin ifadesinden ibaret idi. Meclis-i Mebusan'ı basıp mebusları derdest etmeleri, Harbiye Nazırı sıfatıyla bizzat maruz kaldığımız hakaret, Anadolu'daki harekatın mucip sebebidir. Bu itibarla beyanatın ilk şeklinde ısrar yerinde olacaktır. Zannımca bu istifayı zaruri hale getirecek. O sabah resepsiyondan 2 defa uyardıkları halde Marie-Laure uyanamamıştı. Sebebi biraz da gazeteci Fransız Matmazel'i etkilemek için düzenlenmiş o şatafatlı Helen gecesi. Buzuki birbirine zincirlenen Rumca şarkılar, üst üste devrilen mastika ve uza kadehleri. Yüzbaşı Larivier onu Pera Palas'a bıraktığında saat sabahın 3'ü filan. Yanında Rene olmasa sokakta dolaşabileceği şüpheli. Müttefik devriyeleri kuş uçurtmuyor. Resepsiyona sabah onu mutlaka ama mutlaka alafranga saat 10'da kaldırmalarını not ettirmiş. Galiba daha asansörde uyumaya başlamıştı. Odasına rüyada gibi girdiğini hayal meyal hatırlıyor. Yatağına handiyse soyunmadan devrildiğini. Saat 10'da 2 telefonu duyduysa da uyanamadı. Sorumluluğunun farkında. Karagözyan Efendi, o yaşlı Ermeni, kart vizitinde öyle yazmıyor ama Arsen Karageuzyan tercih edilmiş. Ona vaat ettiği eski ittihatçıyı otele getirecek. Adı neydi onun? Bir tuhaf. Aklında tutamadı. Önemli bir zat. Der Saadet'teki karakol cemiyeti ile Ankara arasındaki itilaf perde arkasını biliyormuş. Anlatabilir. Marie-Laure Oslet haberin kendi imzası altında Le Temps'te nasıl yayımlanacağını bile kurmuştu. Ah, randevu saatinde uyanmış olabilseydi. Gözünü açar açmaz telefona sarılıp aşağıya soruyor. Eğer Monsieur Karagözyan lobide bekliyorsa, belirgin bir Musevi Fransızcası ile gelen cevap gerçek bir sükutu hayaldi. Monsieur Karagözyan teşrif buyurmadılar matmazel. Ne demek bu? Bir telaş banyosunu alırken yıldırım hızıyla düşünüyordu. Beklenmedik bir durum olmalı, bir fevkaladelik. Ne olabilir peki? Başı öylesine ağrıyor ki sanki çelik bir matkapla sağ kaşının üstünü oyuyorlar. Alışık olmadığı içki, üst üste içtiği sigaradan dili damağına yapışmış, ağzı zehir. Lavabonun aynasında suratına baktı. Oh, mon dieu! Benzi bal mumu sarısı, gözlerinin çevresi halka halka mor. Oda servisine çabuk getirilmesi şartıyla bir kafe noir ısmarladı, iki de tartin beurre. Palaspandras giyinirken ne yapabileceğini düşünüyor. Odası ne kadar dağınık, utanç verici. Şapkasını tuvalette buldu, tayyörünün ceketi yerde sürünüyor. Eteği ve bluzuyla ayrıca İstanbul'da çıkan Fransızca gazetelerle yatağa girmiş. Hepsi bumburuşuk. Bir saat içinde ancak toparlanabiliyor. Karagözyan Efendi, muhtedi yani Gregorian değil, Katolik. Saint Joseph'te okumuş, hayali Fransa'ya göç. Marsilya'ya yerleşmek. Fransız istihbaratıyla ilişkili, paraya zayıf. Yüzbaşı René Lariviere, Sivas'taki kongrede Kemal'in İstanbul'daki Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti sayılan karakol teşkilatı reisi, tanınmış iddiatçı Kara Vasıf Bey'i azarladığını, bir sevişme sonrası sohbetinde yatakta ağzından kaçırınca Marie-Laure haberin ardına düşmüştü. Asıl amacı elbette Kara Vasıf Bey'e ulaşmak. Bu hayli zor görünüyor. Karagözyan Efendi'nin muhtemelen Fransız istihbaratından sızdırdığı bilgiler işi daha da zora bindirdi. Kara Vasıf Bey halen Moskova'da bulunan Enver Paşa'nın mutemet adamıdır. Bunların Bolşeviklerle ayrı bir teması olduğu saptanmış, bir Bolşevik miralayı yoldaş Ivan İlyaşev İstanbul'a gizlice gelerek iki taraf arasında bir işbirliği protokolünü imzalatmak istiyor. Marie-Laure'nin kaçırdığı fırsat işte bu fırsat. Ayaküstü bitirdiği yarım yamalak kahvaltıdan sonra ilk sigarasını yakarken kendisini otelin Haliç'e açılan penceresi önünde yakaladı. Güneş epeyce yükselmişti. Tıraş köpüğü beyaz bulutlar akıl almaz bir hızla önünden geçiyordu. İstanbul'un kurşun kubbeler, zarif minarelerle zengin ünlü görüntüsü, o bulutlardan kurtulunca kirli gümüş pırıltılarıyla insanın gözünü alıyor, tekrar bulutların arasında kaybolunca üzerlerine devasa bir tül örtülmüş gibi. Haliç'teki küçük ve hamarat çatanaların nasıl seyrettiği zar zor seçiliyordu. Marie-Laure birden pencereyi açtı, gizli gizli is ve yosun kokan bir ilkbahar serinliği yüzüne çarpıyor. Kulaklarında şirketi hayriye vapurlarının sırtlan havlamasından farksız sirenleri. Yukarıda martılar. İstanbul'un görkemli silüetine ne zaman dalsa Pierre Loti'yi Claude Ferrere'nin büyüleyen esrarının ne olduğunu adeta da ruhunun derinliklerinde hissediyor. İnsanın sadece bu sırrı çözebilmek amacıyla Konstantinopol'de ilelebet kalabileceğini düşünüyordu. O sırada telefon tekrar çaldı. Hah, işte nihayet Monsieur Karagözyan. Galiba talihim bana yardımcı oluyor. Sigarasının dumanı çevresinde halka halka açılırken ahizeyi kulağına götürüyor. Alo, ben Oislet. Eğer misafirim geldiyse... Santraldeki kızdan hiç beklemediği bir cevap. Hayır matmazel, Yüzbaşı Lariviere konuşmak istiyorlar. Yüzbaşı René Lariviere herhalde yanağını çukurlaştıran ünlü gamzesi, epeyce müstehsi sesiyle Marie Laure'yi iyice dağıtacak haberi ulaştırdı. Az önce Sadrazam Salih Paşa'nın istifa etmek üzere olduğunu istihbar ettik. Mademoiselle, Le Temps acaba uykudalar mı diye merak ettim de. Sigarasını ani bir öfkeyle kül tablasına bastırırken Marie Laure Oislet sadece küfredebiliyor. Oh la merde! Çıplak ampulden sıtma sarısı bir aydınlık. Titreşerek ısınmış metal, matbaa mürekkebi ve makine yağı kokuları dağıtan düz baskı matbaanın üzerine dağılıyor. Titreşim sadece ışıkta değil, makinenin sarsılması, ahşap zemini, hatta koyu bir karanlık sıvanmış pencereleri titretiyor. İşitilen gizli tıngırtı, camların tıngırtısı. Eli yüzü mürekkep lekesi, fesi kalıpsız bir çırak, baskıyı gözetliyor, gözleri küçülmüş, iyice uykulu. Ustası amele kıyafetli, tek gözlü bir makinist. Sırtını matbaaya vermiş, ağzında küçülmüş sigarası, bastığı gazeteyi yüksek sesle okumaktadır. Salih Paşa reiskâra geldiği günden beri ne harici tatmin etti ne dahili. Devleti, Kuvayi Milliye denilen dahiye-i dahyadan kurtarmaya çalıştı. Bilakis denilebilir ki, nazırlarımız efaül-ü ahva ile. Solgun, sıtmalı ışıkta titreşen gazetenin başlığı zorlukla seçilebiliyordu. Peyami Sabah. Onun altında iri puntolu harflerle o günün önemli haberi verilmişti. Salih Paşa nihayet istifa etti. Ertesi gün Akaretler'deki evin oturma odasında aynı gazete Zübeyde Hanım'ın damadı Mustafa Mecdi Bey'in iki eli arasında önüne açılmıştı. Damat Bey hayli kırık bir sesle Ali Kemal Bey'in baş makalesini sedire yan gelmiş kayınvalidesine pufla yer minderindeki zevcesi Makbule'ye okuyordu. O harekatçıları teşcih ediyor ve Kuvayi Milliye'den feryad-ı fügan eden ve taraf taraf mukavemet göstermeye kalkışan halkı da ziyanet etmiyordu. Makbule elinde tığ, ipini parmağına dolamış, hem dantel örüyor hem de endişeli gözlerle ara sıra kocasına bakıyor. Şehrin İngilizler tarafından işgaliyle birlikte vaziyet Ankara'nın aleyhine dönmeye başlamıştır. Maazallah bu paşa ağabeyi için bir felakete müncer olabilir. Genç aydınlığı taptaze bir ilkbahar güneşi camlara vurmuş. Yüksek tavanlı oturma odasını ısıtmamışlar, üşümeseler de kalın duvarların kıştan kalma rutubetiyle gizlice ürperiyorlar. Sedir, salıncaklı koltuk, pufla yer minderleri, işlemeli perdeler, mütevazı bir oda bunların yarısı, Balkan hezimetini müteakip İstanbul hicreti esnasında Selanik'ten getirilmiş, yarısı sümme tedarik kapalı çarşıdan alınmış. Koltuğa oturmuş kıraatına devam eden Mustafa Mecdi Bey'in yanı başındaki alçak sehpada iki başka gazete dikkati çekiyor. Akşam ve İkdam. Kalkışan halkı da siyanet etmiyordu. İşte bu maşusane siyasettir ki... Havada bir an her şeye rağmen hayatın güzel olduğunu hissettiren köpüklü bir kahve kokusu gezindi. İki gecedir Akaretler'de kalan Fikriye mutfakta kahve pişiriyordu da ondan. İri, hafif çekik gözleri maltızdaki ateşin üzerinde koyu ve köpüren beşlik cezveye dikilmişti. Yalnız kulaklarıyla değil adeta bütün mevcudiyetiyle Mecdi Bey'in okuduklarını dinliyor. Salih Paşa kabinesini reiskardan devirdi. Genç kız ürpermesin mi? Tüyleri diken diken olmuştu. Mutfak güneş görmediğinden daha serin, daha nemli. Ondan olmasın. Alt dudağını hafifçe ısırıp çocukluğundan beri böyle yapıyor. Cezvedeki kahveyi 5 fincana taksim etti. Sonra da ikrama hazırlandı.
Ayrım sonu.